Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Tayyip Kadak, çocuk psikiyatrist uzmanı. Tayyip Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tayyip Hocam, siz de dinleyenlerimizden gelen bizim derlediğimiz soruları tartışmaya devam edeceğiz. Daha önceki programımızda bir takım sorular sormuştuk. Bunun üzerine devam ediyoruz yine. Şöyle bir soru var hocam. Çocuğa her düzeyde kötü haber nasıl verilmelidir? Yani bu basit bir çevre değişikliğinden tutun da bir ciddi bir hastalık, bir ebeveynin kaybı gibi.
Nasıl verilmelidir? Güzel bir soru. Bu çok bazı ailelerin korktuğu durumlar. Bunlardan biri yakının kaybı. İşte çok sevdiği biri olur.
Söyleyelim mi, söylemeyelim mi, kandıralım mı, nasıl yapalım?
Tabii ki söyleyeceğiz. İki,
her yaşta aynı mı yaklaşıyoruz?
Yok, yaşa göre farklı. Bir kere en önemlisi doğru söylemek. Yani bazen eksik bilgi verebiliriz ama doğru söylememiz lazım.
Yani uzaklara gitti, geri gelecek demeyelim de öldü mü diyelim direkt.
Baban öldü diyeceksin. Yani nasıl öldü, işte ne bileyim, bazen Allah vermesin bazı çocukların ailelerinden intihar ediyor annesi babası. Mesela bunu nasıl diyeceksin? Yani çocuğun bu annen rahatsızlığı öldü. Yaş büyüyünce zamanı geliyor. Çünkü zaten araştırıp bulur bunları. Fakat kalkıp da işte cennetten sana bakıyor. İşte bilmem ne diyor. İşte melekler şöyle yapıyor.
Böyle yumuşatıcı şeyler söylesek iyi olmaz mı? Bir zarar olur mu?
Çocuğun gerçekle algısı bozuluyor. Yani biz bir kere şuna inanıyoruz. Ölüyoruz. Toprağa gidiyoruz. Bu en önemli şey. Toprağa gittiğimiz çocuğu bir kere kabul etmesi gerekiyor.
Hepimizin gideceği yer orası.
Çünkü geri dönüşsüz bir olduğunu inanması ve anlaması gerekiyor. Bu da ufak ufak oluyor. Yaşa göre değişiyor. Şimdi 6-7 yaşından önce çocuklar ölümün geri dönüşünü çok fazla anlayamazlar. Zaten onun için çizgi filmlerde karakterler şeydir. Ölür gibi olur. Bomba patlar. Sonra kalkar gider mesela. Tavşan öyle olur. İşte kuş öyle olur. Bu tür şeylerden dolayı bu sıkıntıdır. Bir şekilde ama doğru haberi söylemek lazım ki yarın o gün en önemli kendisiyle ilgili bir olayı yanlış bilgi veren ebeveyn ebeveynine nasıl güvensin çocuk? Bunun en basit örneği İmam Buhari ile ilgilidir. Hani bir hadis için ta o kadar yol gitmiştir de bir atı yapraklar, yemle kandırıyor. Ben böyle adamı nasıl güveneyim? Aslında buna yakın bir bakış açısını yapmak lazım. Hiçbir zaman yanlış değil de doğruyu çocuğun yaşına uygun söylemek bazen gerekiyor. Kalkıp da...
Ama o da bir sanat, nasıl becereceğiz? Yani ölçüyü nasıl tutturalım?
Yani çok fazla bilgi vermeden, yani şöyle ölmüş, böyle ölmüş.
Ayrıntıya girmeden.
Yani annem baban rahatsızdı. İşte yoğun bakımı kaldırdı. Hastaneye yattı. Ondan sonra öldü. Çok mücadele ama bir şekilde... Eceli gelmişti, öldü. Her gibi bir şekilde ölümün olduğunu fark etmesi gerekiyor. Diğer bir konu şu, taşınma konusu veya boşanma konusu. Mesela baba memur veya işte bir şey oluyor, semt değiştirmek gerekiyor. İşte burası çok güzeldi, hoştu ama bir şekilde artık taşınmamız gerekiyor gibi bir şekilde ikna et, söylemek gerekiyor. Kalkıp da bunu işte yok şöyle oldu böyle oldu da 40 tane şey anlatmaya gerek yok. Diğer bir konu boşanma. Çok önemli konulardan biri bu. Yani doğru şekilde anne babanın mümkün olsa ortak şekilde anlatması gerekiyor. Diğer bir konuysa şu, eğer anlaşabiliyorlarsa beraber söylemesi, işte uygun bir yerde, güzel bir ortamda.
Muhtemelen işte, anlaşıp söyleyemeyeceklerdir. Onu söyleyebilecek olsalar boşanmazlardı zaten.
Ama yine de en azından ikisinden biri, mümkünse ikisi birden, ya işte biz ayrılıyoruz yani. Boşanma lafı belki çok tuhaf kaçabilir. Ayrılıyoruz ama senin annen baban olmaya devam edeceğiz. Zaten bu konuda hiçbir zaman bir sorun yok. Biz karı kocalıktan ayrılıyoruz gibi bir ifadeyle senizden bu düzenli aralıkları görmemiz gerekiyor gibi şeklinde söylemek gerekiyor. Diğer bir konu şu, hani tek tek aklıma gelen kötü haberler söylüyorum. Mesela evlatlık çocuklar oluyor.
Ha, o da ayrı bir dert. Ne zaman söyleyelim sen evlatlıksın aslında, bizim çocuğumuz değilsin diye?
6-7 yaş civarı aslında. Yani o da şu anlama geliyor. Aslında tam böyle hani okul çağının hemen öncesinde veya okul çağı başladıysa çocuğa yaz döneminde, işte Haziran, Temmuz gibi biraz komik olacak ama yani çocuğun o okul hayatını o anda etkilemeyecek ama bir şekilde de yaz dönemini vakit geçirecek bir döneme söylemek gerekiyor. Şöyle türlü türlü aileler var. Mesela kimi çocuğun ailesi, kimi ailenin çocuğu olmuyor. İşte kendi kardeşinin çocuğunu alıyor veya komşusunun çocuğunu alıyor.
Evet, çok
oluyor.
Oluyor böyle şeyler Anadolu'da özellikle.
Yani onu 6-7 yaşında muhakkak söylemek gerekiyor. Çocuk öyle ya da böyle duyuyor ve üzülüyor. Daha doğrusu niye bana söylenmedi? Çünkü niye beni almadılar? Benim neyim vardı, ben seçilmedim de annem babamın yanında kalmadım gibi sorgulamalar başlıyor. Diğer bir konuda şu oluyor, yani bu evlatlıkla ilgili bazı işte yetim kalan çocuklar var çeşitli yurtlarda. Bunları aldığını aileler bakıyorlar, ediyorlar. İşte utanıyorlar, nasıl söyleyeceğiz edildi. 11-12 yaşına kadar aslında söylenmemiş bazen çocuklar bile geliyor. Bu dönem daha travmatik oluyor. Çocuk zaten kimliğini sorguladığı dönemler, daha ciddi sorunları varken en azından
kimlikte bu, zaten baştan başa bir karışıklık varmış.
İyice çıkıyor. Bunun için 6-7 yaş civarında yine uygun bir ortamda işte biz şu bizim çocuğumuz olmuyordu. İşte şu nedenlerden dolayı da olmuyordu. İşte ne bileyim işte şundan aldık veya işte devlete gittik işte çocuk esirgeme kurumundan bize en uygun bize verebilecek çocuğunuz var mıydı? Onlar da sırada sen var mısın? Nasıl dünyaya gelen bir çocuk varsa sen de bize böyle nasibimiz şekilde aldık gibi anlatmak gerekiyor ki çocuk bunları bir şekilde hazmetsin zaman içinde. Şimdi böyle kötü haberleri aldığında genel çocuk da ara ara bu soruyu tekrar tekrar soracaklar. Bu da aslında olayı anlama düzeyi arttıkça çocuğun yani zihinsel kapasitesi arttıkça 3 yaşında çocuğa söyleseniz pek anlamayabilir ama 3-4 yaşında 5 yaşında çocuğu tekrar sorar ne oldu ne bitti. Mesela okula gider anne baba görür babası ölmüştür çocuğun babama ne oldu diye tekrar sorar. Bunun için her yaşta ilkokulda olsun ortaokulda olsun bir şekilde olayı yaşına uygun şekilde daha genişleterek anlatmak gerekiyor. En zoru intihardır açıkçası. Çünkü senin baban kendini canına kıydı demek biraz zordur. O bir derttir. Veya çok yakın tarafın öldürülen bazı ebeveynler vardır. Bunlar sorundur. Bunun ötesindekiler genelde öyle de böyle çocuğa en uygun şekilde doğru cevabı vermek lazım. Mesela kanserdir. İşte babanın ciddi bir hastalığı vardı. Vefat etti dersin. İlkokul birdeki çocuğa sallıyorum. Bunun yanında ergenle gelmiş bir çocuğu işte kanser hastalığı vardı. İşte ondan dolayı oldu. Çocuk araştırsın. O şeyini, travmasını bir şekilde konuşa konuşa, aileyle paylaşa paylaşa, duygularını aça aça şekilde anlatması gerekiyor ki çocuk bunları hazmetsin. Yoksa daha zor oluyor. Bunun yanında başka nasıl bir haber olabilir? Sizin aklınıza gelen var mı?
Yok, içim karardı. Artık daha devam etmeyelim Tayyip abi bu işe. Şimdi yeni soruya geçeyim. Tabii konu sağlık problemi mi? İyi soru çıkmıyor. Hepsi kötü de bu öbürleri çok can sıkıcıydı. Şimdi çok eski bir dertten bahsedeceğiz Tayyip hocam. Hazreti Adem'den beri olan dert diye başlamışız soruya. Kardeş kıskançlığında yeni bir gelişme var mı?
Yeni bir gelişme yok. Aynı zorlukla devam ediyor.
Yani Hazreti Adem zamanında artık öyle şey olmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş bir şey menkıbe olduğunu kısa olarak.
Evet. Şimdi Habil ile Kabil'den beri süren mevzu tabii ki herhalde inandığımızı kıyamete kadar sürecektir. Bu konuda bir sorun yok. Olağan bir şey. Yani herkes kıskanıyor. Yani büyük reşitler bile hani klasik muhabbettir işte çeşitli mal mülk olur paylaşımda bile işte vay işte benim bana vermedi de babam işte anneme verdi işte şey kardeşime verdi gibi sorunlar oluyor. Yani büyük adam bile zorlanıyorken küçük çocuklar da zaten olacak. Bu konu çok fazla yangın haline getirmemek gerekiyor. Burada sadece kıskanılan çocuk değil. Kıskanan çocuğu da düşünmek gerekiyor. Çift taraflı bir sorun var. Yani iki tarafın da derdini tasasını anlamak gerekiyor. Ne istiyor? Ne gibi sorunlar yaşadı da bu kadar çok bu konuda zorlanıyor? Bunlara bakmak gerekiyor. İşte acaba aile çok farklı mı davrandı? Kimi zaman
hata bizde mi?
Kim bazı çocuğa baba veya anne birine daha yakın hissedebiliyor. Bu yani duyguların şeyi yoktur. Kararı yoktur yani. Bir ilahi deme karara varamadım gibi. O muhtemelen karar duygularla ilgili bir şekilde net olamıyor. Birine daha çok yakın olabilir. Ama önemli olan eşit, adaletli, çocuğun hak ettiği ilgi, sevgi vermek gerek. Ha buna rağmen çocuk kıskanıyorsa bu sefer çocuğun kendi tabiatı geriye. Hani vardır ya bizim klasik kitapta nefsin hastalıkları diye geçer işte kıskançlık, kibir, şudur. Yani bunlar da aslında bizim doğamızda olan şeyler. Bunu o kadar
bazıları ne yapsan yap kıskanacaktı zaten kardeşin diyorsun.
Onun da imtihanı budur demek lazım. Şimdi bazı çocukların imtihanını bu olarak görmedim. Müthiş. Ay işte kıskanmasında işte ben o kadar yaptım. Ya maalesef böyledir. Hepimizin ayrı bir derdi.
Kardeş kıskançlığı ömür boyu sürebilir tabii de. Genellikle kaç yaşından sonra bu dert bitiyor?
Yani çocuk kendine ait başka bir yol bulduğunda yani eğlence işte futbol olabilir sallıyorum. Kendini var ettiğinde bir yerde.
Bir meşguliyeti, okulda, okulu, sınavı bir kaygısı olduğunda. Evet.
Veya büyüyor işte ergen oluyor. Birine aşık oluyor ne bileyim. Artık o kardeşle muhabbeti bırakıyor sallıyorum. Yani bir hayatına çocuğu daha meşgul eden bir şey olduğunda geçer. Şimdi burada çok fazla üzülmemek gerekiyor. Önemli olan anne babanın çocuğa uygun şekilde davranması ve bu öfke nöbetleri, bu kriz anlarında, bu sorun yaşadığında çok fazla iki tarafında kalbinin kırık şekilde davranmaması gerekiyor. İki tarafa ceza vermesi gerekiyor. Paylaşımda tek tarafı suçlu görmemek gerekiyor. Çünkü diğer türlü olunca şimdi biz hepimiz Habil'i tutarız aslında okurken ama bir de Kabil de var. Yani sonuçta Kabil de bizim çocuğumuz. Diğer bakış açısı bakarsan şimdi Kabil de senin çocuğunsa çocuğuna da iyi bakman gerekiyor. Asla seçmemen gerekiyor.
Senin cinayeti işletmemek esas
yani. Evet yani o iyi davranmak gerekiyor. Onu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Ha, cezayı vermek gerekiyor gerektiğinde ama iki tarafı da ceza ver hissettirmek paylaşımlarda. Bunu yaptık mı bir şekilde çözüldü. Bunun ötesinde kalkıp da bazı aile işte yok ben istemiyorum da şuydu buydu. Muhtemelen bu da anne babanın kendi sorunlarından kaynaklanıyor. Bunları biraz hafifletmek gerekiyor. Olayı çok fazla dramatize etmeden uygun şekilde dinlemek gerekiyor.
Peki. Şimdi sıradaki sorumuzun yarısı size ait, yarısı bize ait gibi gözüküyor Tayyip Hocam. Bize aile gelir. Hocam bizim çocuk anne sütüyle doymuyor. Biz mama vermek istiyoruz. Nereden biliyorsunuz? Ya aç kaldı. Nereden biliyorsunuz? Gece çok ağladı. Ya arkadaş bu böyle anlaşılmaz. Biz bu çocuğu haftalık aylık takipleri aldık tarttık. Her ay işte 1100 gram almış, 800 gram almış. Çocuğun doymadığı belli. Hocam siz öyle diyorsunuz ama bizim çocuk gece çok ağlıyordu. Biz bunu besledik. Doyunca sustu. Mamayı alınca susuyor bizim çocuk. Şimdi bu ön girişten sonra bebekleri bırakalım ağlasınlar mı? Beslenme konusu dediğim gibi kolay. Ben tartarım. Tartım iyiyse bırakın ağlasın ne hali varsa görsün derim de. Mesela uyuyor uykudan uyandı sebepleri ağlıyor çocuk.
Kaç yaşında?
6 aylık, 1,5 yaşında, 4 yaşında. Üçünde de ayrı cevap bekleyelim.
Buyurun. 6 aylıksa size havale ederiz muhtemelen.
Ağlıyor. Kucağımıza alsak susacak alalım mı? Annenin yanına yatsa susacak alalım mı? 4 yaşında anneyle babanın arasında yatsak susacak alıp yatıralım mı? Yani taviz mi verelim ne yapalım?
Bu sefer ben size sorsam olur mu? Açıkçası bize çok fazla doğrudan bu sorunu canlı yaşarken çok fazla veli gelmiyor. Aile gelmiyor. Bundan dolayı hani klinikte doğrudan sormadığımız için de böyle yapıyor muydunuz? Çok fazla hani doğrusu nedir bilmiyorum ama size daha çok bu semptomlu
bize
çocuklar...
Bize böyle geliyor. Şimdi ne hocam, oluyor? Bize böyle geliyor. Beslenme konusu dediğim gibi çok kolay. Ölçülebilir bir karşılık var. Bir çocuk günde 5-6 kere bezini ıslatmalı, çiş yapmalı. Ya da işte ayına göre değişmekle birlikte bir yeni doğan günde 20-25 gram almalı. İşte 1 yaşından sonra çocuk bir ayda ortalama 200 gram almalı diyebiliyoruz. Bunları alıyorsa beslenmeyle ilgili problem yok. Çok kolay.
Onu ekart et.
Uykuyla ilgili mevzuda ise sıkıntı şu. Bir Fransız, bilmiyorum bir psikolog ya da çocuk psikiyatrisi neyse kimin söylediğini. Şöyle bir yol bulmuş. İşte çocuk çok gece tek başına yatmak istemeyen çocuk aslında. Başlık farklı burada. Yatıyor. Annesini görmeyince ağlıyor, uyumuyor. Ağlıyor, uyumuyor. Bıraksak sabaha kadar ikisi birden ağlayacak. Sonuç üretilmeyecek. Annesine diyoruz ki ilk gün annesine çocuğun yatağının yanına bir sandalye koyup oturun, elini tutun. İki gün böyle uyutun. Üçüncü gün elini tutmayın sizi görsün. Üçüncü gün elini tutmayın sizi direkt yakında görmesin ama bir metre mesafede görsün. Dördüncü gün kafasını her çevirinde sizi görecek ama dokunamayacak kadar mesafede olun. Kapının ağzında olun. Beşinci gün siz arazi olun ama ışık yansın. Böyle bir yol geliştirmiş adamın biri. Mantığı var mı? Evet var. Hani alıştırarak yavaş yavaş yola sokma yolu ama çok açıkçası bu teorik olarak konuşması doğru, pratik olarak yapması zor bir şey. Doktor olarak sorduğunuzda başka cevap veriyoruz, baba olarak sorduğunuzda başka cevap veriyoruz. Çocuk sabaha kadar ağlıyor her 15 dakikada bir. Anne koşa koşa yandaki odada çocuğun odasına geçiyor. Çocuğu bakıyor, işte biraz canım cicim diyor. Çocuk susuyor, anne geri geliyor. Yarım saat sonra bir daha gidiyor. Üçüncü gün sonra anne kafayı üşütüyor zaten. Şimdi olayı buraya götürelim mi, kabullenelim mi? Biz daha çok kabullenelim, çocuk ağlamasın, günün birinde gider nasıl olsa diyoruz.
Pekala. Mesela o çocuklar takip ediyorsunuz muhtemelen. Öyle ya da böyle.
Günün birinde düzeliyor. Çok. Hiç sıkıntımız yok.
Düzeliyorlar mı?
Düzeliyorlar. Düzeliyor. Kimse annesiyle babasıyla ömür boyu yapmıyor doğal olarak.
Tamam. Bu cevabı ben bekliyordum. Çünkü bazı şeyler gerçekten belli dönemler fazladan oluyor. O hani kriz dönemler diyelim bir şekilde oluyor. Burada mesela bazı aileler işte özellikle çalışan anneler babalar bir arada olduğunda işte yarın işe gidecek çocuk ağlıyor. Ben ne yapacağım diyor.
Doğru.
Diğer bir konu. Yani eğer bu strese girerseniz zaten o streste hiçbir zaman hiçbir şey çözülmez. Onun için bir kere...
Çocuğu alın kucağınıza güzel güzel yatın hepiniz mutlu
yok,
olsun.
Yok çocuk uyusun ağlamasın. Hani bir kere hazırlıklı olun. Zihnen hazır olmak lazım. Yani eğer sen kendi başına bu olayı çıkacağını bilerek kendine şey yapamayacak olursan rahatsız bu olayı rahatlatmasın. Zihninde çocuk diyor anne baba geriliyor. Gerilince zaten olayı nasıl diyeyim tamponlama şeyi azalıyor. Bu konuda bu çok önemli. Eğer bir şekilde sorunu çözmeyle ilgili hazırlıklı olma, ya bu sorun çıkacak ben şöyle yaparım, böyle yapayım deyip biraz da pozitif bakarsan çözülür diye bakmak gerekiyor. Diğer bir konuda şu, yani bazı konular gerçekten o dönemden sonra gelip geçiyor. Her şeyi ne psikolojiye bağlamak gerekiyor ne de fazla biyolojiye bağlamak. Hani emmesi memmesi. Ara ara çocukların canı istemeyecek, yemek yemeyecek. Bu bir gerçek. Ama diğer bir konuda şu 3-6 aylık bebek tabii ki ağlayacak. Kucağa almak gerekiyor.
Kedi yavrusu değil ki sepette bırakalım.
Bazı gelenekte işte yok çocuk kucağa alınmasın. Kimse kucaklı durması gerekir gibi şeyler var. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır gibi. Her ailenin her büyüğüne kendine ait bir doğrusu var. Bununla ilgili yaşanan sorunlar bence. Ama nasıl diyelim? Mesela 1,5-2 yaşında çocuk ister istemez anneye babayı yanında isteyecek. Yani uyuyana kadar yanında beklemek, ayrı yatakta yatması tabii ki istediğimiz şeyler. Çocuk ne kadar erken yaşta annesinin babasının ayrı uyuyabiliyorsa ayrı bir odada en güzel, ama kalkıp da
bazısının çok da hoşuna gidiyor. Ya ben de bir oda sahibi oldum, bir yatak sahibi oldum diye sevinerek gidenler de oluyor da.
Ama genelde 2-3 yaşa kadar yan yana yatıyorlar. Mesele şu, anne baba çocuğa ne kadar düşkün. Eğer anne baba çocuğa çok düşkünse, çocuğun her dediğinde her şey dibinde oluyorsa, çocuk mesela 6 aylık bebek uykudan uyandı ne yapar? En çok uyanır, ağlar, zırlar. Sonrasında anne gider mamayı hazırlar veya emzirir, kalkar gelir. Orada ne olur? Zaman geçer. Ama çocuk sonra şunu öğreniyor. Ağlıyor, haber gönderdiğinde farkına varıyor bir şekilde. Anne gelecek, iki bir pırtlıyor, ondan sonra geri yatıyor. Yani bekliyor, orada anne geliyor zaten emziriyor veya bir şekilde mamayı veriyor. Çocuk öğreniyor. Yani siz armut piş, ağzıma piş gibi çocuğu hemen her şeyi anında yaparsanız çocuk bir şekilde burada beklemeyi, ertelemeyi öğrenemez. Nasıl olsa bana mama gelecek.
Ağladın da yanına gidelim ama hemen gitmeyelim yani.
Biraz bekleyebiliriz. Diğer boyut bu, çocuk beklemeyi öğreniriz yaşına uygun şekilde. Zamanla mesela çocuk mama ya da yemek gece işte mama hazırlanıyor işte ne bileyim 5 dakika 2 dakika suyun ısınması gerekiyor. O çocuk orada öğreniyor. Genelde çocuk da bunu öğrenince zaten kendi başına uyanmayı öğrenecekler. Ama tabii bazı durumlarda çocuk ağlayacak, huyu var, mizacı var, zor çocuk var. Burada da anne baba Allah sabırlar versin diyoruz.
Peki şimdi Tayyip Hocam, eskiden çok olurmuş işte öcü gelecek, cadı gelecek mevzuları. Çocukları korkutalım mı? Yani tamam, korkutmayalım diyeceksiniz, onu biliyoruz da. Korkutursak gerçekten korkarlar mı? Bu ömür boyu korku devam eder mi diye bir sorumuz var.
Yani biz korku toplumu olduğumuz için maalesef böyle bir sıkıntı var. İşte öcüyle böcüyle çözme. Bu da genelde muhtemelen...
Öcüyle çözse problem değil. Öcü hiçbir zaman gelmeyecek de mesela olası bir figürle çözerse, işte doktorla korkutursan doktorun karşısına gittiğinde ne yapacaksın?
Şimdi öcü bence daha kötü çünkü 3 yaşında 2 yaşında çocuk zaten hayalle gerçeği ayırt etmiyor. Yani bu sefer ne oluyor? Her şey hayalde olan bir şeyden korkuyorsa çocuk gördüğü rüyasındaki şeyden de korkar. Veya yani kafasında kurduğu olumsuz bir şeyden, aklına gelen kötü bir şeyden de korkar. Bu daha tehlikeli. Yani doktordan tabii korkmamak gerekiyor ama bu öcü böcü zaten ayrı bir sıkıntı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu genelde açıkçası çözüm bulma konusunda zorlanan ailelerin bulduğu kısa devre.
Kısa vadeli.
Yok, kısa vadeli ve kısa devre sorunu. Kısa devre neden olur evde? Veya neden olur? Çünkü aşırı yük gelmiştir. O devre ne yapar? O kısadan sigortayı attırarak rahatlamaya çözer. Aşırı bir sıkıntı. Burada da aile kısa devre yaptırarak sorun çözmeye çalışır. Ama maalesef sorun çözülmez, gittikçe daha artar. Çünkü çocuk bu sefer gerçekten korkmaya başlar. İşte kan alınacaktır, doktora gidecek, hemşire gönül vergara koparır. Zaten çocuk endişesi var. 3 yaşında çocuğun kolunu iğne sokulsun, canı acıyacak, acımayacak diye bir yalan söyleniyor. Zaten acıyor iğne girince. O bir dert, onu söylememek gerekiyor. Bir şekilde can hafif acıyacak ama bak birazdan geçecek, şudur budur demek lazım. Doktor tedavi edecek, ağzına bakması lazım ki bademci, şişmiş, bunu görmeden nasıl çocuk korkuyor. Sen bunu korkutsan nasıl muayene edeceksin? Yani bunlar yanlış şeyler. Çocuğu korkuttuğun müddetçe. Korkutmadan bir şekilde çocuğu belli konulara ikna etmek lazım. Disiplini falan bir şekilde düzeltmek gerekiyor.
Peki Tayyip Hocam, bu bölümün son sorusu. Bu diğer sorularımızda çok farklı bir soru olmuş. Bir ergenin madde kullandığı nasıl anlaşılır?
Ergenin nasıl kullanılır? Bir kere kokudan anlaşılabilir diyelim. Sigara
anlaşılır mı? Yani sigara tamam kokar da mesela daha ciddi bu bonsaylar falan kokuyor
mu? İşte madde, sigara da maddedir. Ondan dolayı söylüyorum.
Tamam, siz sorunun kolay tarafına cevap verdiniz. Şimdi zor tarafa geçelim. Kokmayan maddelerin kullanımı nasıl anlaşılır?
Yani
ruhu mu değişir, hali mi değişir, tavrı mı değişir? Bunu bulmak için paraya ihtiyacı var. Böyle bir şeyden mi anlaşılır?
Yani bunun gibi şeylerden toplarsak genelde bir kere çocukların huyu değişiyor mu gerçekten? Eskiden işte çok halim selim bir çocukken çok sinirli, çok agresif oluyor. Bir anda ataklar halinde bağırıp çağırıyor. Sonra bir anda içe kapanıyor. Odasından dışarı çıkmıyor. İşte göz altında işte bazı beslenme sorunu ve maddelerini çok fazla kullanmaya bazı kararlılar olabilir. Gözünde işte göz bebeğinde daralma olur veya genişleme olur. Bu tür böyle biyolojik belirtiler var. Bunun yanında çocuk işte para peşine çok koşuyor. İşte dışarıdan gelmiyor, gece geç geliyor. Hangi arkadaşlara ilgili konuşmak istemiyor. Bunlarla ilgili göstermekte bu tür sorunları olduğunda genelde bununla ilgili bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir konu şu, yani kanda çok fazla bu işi ölçülemiyor veya işte idrarda, çünkü maddenin, her maddenin vücutta kalma belli süresi var, atılma süresi var. Bu süre geçtikten sonra çocuk bir şekilde bu maddeyi ölçülemediği için madde kullanmadı denebiliyor. Bu anlamda çocuğu genelde gözlemek, nasıl arkadaşla vakit geçiriyor bulmak gerekiyor. Onlar daha önemli.
Yani bu konu doktorluk, psikologluk, psikiyatristlik bir konu değil, müfettişlik bir konudur diyorsunuz.
Maalesef öyle ama bir şekilde tedavisi ama psikologla psikiyatristiktir. Onu da söyleyeyim.
Peki Tayyip Hocam, teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı Tayyip Kadak. Tayyip Bey'le sizden gelen soruları tartışmaya devam ediyoruz. İkinci bölümde buluşacağız inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz uzman doktor Tayyip Kadak, çocuk psikiyatrisi uzmanı. Tayyip Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Şimdi çok güzel, çok sevimli bir soruyla başlıyoruz Tayyip Hocam. Parmak emme ne zamana kadar normaldir?
3 aya kadar normaldir diyelim.
Sonra emiyor, ne yapacağız?
3-6 ay, o dönemde istersen parmak emecekler. 1 yaşına kadar öyle de parmak emebilirler. Sonraki dönem gittikçe azalması gerekiyor. Parmak emmenin amacı veya kötü olması parmakta işte zarar vermesi, şudur budur gibi semptomlar değil, daha çok şeyle ilgili. Çocuk o parmak emdiği vakit keyif alıyor, hoşuna gidiyor, haz alıyor bir şekilde. Bu çocuk sadece bu durumlarda rahatladığı için veya bu durumdan keyif aldığı için oluyor.
Sigara tiryakiliği gibi mi yani?
Yani teşbih tahta olmazla beraber benzer diyelim. Rahat, başka yollarda ancak konulu oluyor. Bundan dolayı ister istemez çocukla vakit geçirmek lazım yaşına uygun şekilde, bunlar azalsın diye. Bunu yapmak gerekiyor. Yoksa
parmağına acı bir şeyler sürsek, plaster bant falan yapıştırsak,
işe yaramışsa ses çıkarmam ama çok fazla işe yaramıyor onlar.
Görmedik diyorsunuz. Peki şimdi çok böyle hoş muhabbet sorusundan sonra daha ciddi teknik bir soru geliyor hocam. Disleksi ile tembellik nasıl ayırt edilir? Önce disleksi nedir hocam?
Disleksi kelime anlamı okuma güçlüğü demek. Okuma körlüğü de çevrilebilir bazen.
Nasıl okur bir dislektik çocuk? Böyle bir metni mesela disleksi ile tembellik nasıl ayırt edilir? Okuyabilir mi onlarda?
Yani okumasında bazı harfleri eksik okur, yanlış okur, ekler veya bazı hiç okuyamaz, tanıyamaz veya hece hece okur, bütünleştiremez. Bu bir boyut. İkincisi, okuduğunu çok iyi anlayamaz, çok iyi geri anlatamaz. İşte sonuçta bir hikayenin başı, ortası, sonu vardır ya. Bu çocuk ortasından başlar, sonuna gelir, sonra başında bir şey anlıklığına söyler gibi böyle bir türlü düzenli şekilde anlatamaz. Bir boyutu. Ama disleksi aslında Galata meşhur olan kelimelerden biri.
Doğrusu nedir?
İlk zamanlar işte disleksi denmiş. İşte disk kalküli diye bir şey çıkmış sonrasında. Bu da hesaplama, matematik sorunları diye. Sonrasında disk grafik çıkmış, yazma sorunu gibi. Bunlar böyle çeşitli boyutlanan bir hastalığın fotoğrafları diyelim. Özel öğrenme bozukluğu diye bir tanı var. Özel öğrenme güçlüğü de denebilir. Bu hastalıkta ise çocuk zekası normal olması gerekiyor aslında. Veya çocuğun zeka ölçümü, zeka düzeyinin beklentinin çok çok altında beceri gösterdiğinde bu tanı düşünülür. Bu tanıda neden olduğuna dair çeşitli rivayetler var. Öyle diyeyim ben size. Görmeyle ilgili beyin alanları ilgili sorunlar olduğu düşünülür. İşitmeyle ilgili alanların sorun olduğu düşünülür. Üçüncüsü, görmeyle ilgili alanların sorun olduğu düşünülür. Diğer bir şey, beyninde her zaman için bilirsiniz. Mesela elde sağ daha genelde dominant deriz. İşte beyinde de işte belli alanlar bir taraf daha dominant olur. Bu insanların, bu çocukların angulus dediğimiz, angular gyrus dediğimiz bir alanı var, bir bölge. Bu alan, o yanlış hatırlamıyorum, sol tarafta dominant olması gerekiyor. Sol tarafta dominans olmadığında, bir şekilde beynin yeteri kadar belli bir olgunluğa erişmediğinde olduğu söyleniyor gibi çeşitli nedenler var.
Peki nasıl anlaşılır? Yani çocuk tembel mi, disleksik mi, nasıl ayırt edeceğiz?
Yani tembel olunca her çocuk bizim toplumda tembel statüsünü alabilir. Çünkü yaşına göre yapmıyordur veya yapmak istemiyordur. Fakat disleksi de şu olur. Çocuk sadece okuma yazma becerisi sorunu yoktur. Bunun yanında koordinasyon sorunları da olur. İşte
sakar mıdır bunlar?
Sakardır. İşte makası ilkokul, özellikle anaokul çocuklarında kullanmakta zorlanabilir. İşte bu anaokulunda resim çizmeler vardır. Bunları bir şekilde yapamaz.
Tedavisi var mı?
Tedavi derken?
Disleksi düzeliyor mu?
Toparlanabiliyor. Hafif düzeydeyse bayağı toparlanıyor. Orta düzeydeyse bir şekilde gayretlerle toparlanıyor. Ağır düzeydeyse gerçekten bu çocukta hayatı zor oluyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela ilkokul bir çocuğunda arada sırada E'yi işte 3 gibi yazabilir. 2'yi ters yazabilir. 5 diye yazabilir. B'yi D yazabilir. Bunlar ilk zamanlar olabilecek sorunlar ama bu çocuk sürekli yapıyorsa ve sadece bu değil işte sakarlık mesela söyledim. İşte düğmesi iliklemekte zorlanıyor. İşte seksek oynarken zorlanıyor sallıyorum. İşte böyle çocukların arkadaşlarına uygun şekilde beceri yapamadığında bu tür şeyler eklendiğini düşünmek gerekiyor. Ve de yeterli düzeyde çocukla ilgilenmesi rağmen çocuk bir şekilde öğrenemiyor. Mesela hiperaktif çocuktan ayırt etmenin bir yolu da şudur. Anne bu çocuğu ikna edip bir şekilde dersi yaptırır. Doğru şekilde yaptırır ama disleksik çocukta anne baba ne kadar uğraşsa da çocuk bir şekilde bunu yapamaz. Bu önemli bir şeydir. Disleksi önemli bir durumdur. Çünkü çocukla zorla yani şöyle diyeyim ben size çocuğun görüntüsü işte Arnold Schwarzenegger gibi güçlü gözükebilir, Rambo gibi mesela. Kalkıp da niye bu halteri kaldırabilir çocuğu kısabilirler. Niye yapamıyorsun? Sen zeki bir çocuksun. Zorlarlar. Çocuk dersen artık kaçmaya başlar. Öcü görmüş gibi. Bu tür durumlarda bir şekilde bunu azaltmak gerekiyor. Bu anlamda önemli. Diğer bir konu şu. Çocuğu uygun zamanda yani ilkokuldan itibaren uygun destek eğitimi, uygun şekilde eğitim verme imkanı olmayınca bu çocuklar gittikçe daha çok zorlanıyorlar. Şey gibi düşünün. Nasıl diyelim? Ağaç yaşken eğilir gibi. Belli şey belli zamanda vermek gerekiyor. Daha geç verdin mi çocuk o kadar iyi algılayıp iyi şekilde çözemiyor. Bunu örnek verebiliriz.
Dikkatli olmak lazım yani. Evet. Peki Tayyip Hocam, uyku saatini kim belirlemeli? Her yaş grubu için sorulabilir bu.
Ergense kendi belirlemeli diyelim.
2'de yatıyor ama çocuk her gün?
Sabah okula gidiyor mu?
Doğal olarak kalkamıyor 2'de yatınca.
Yani gidemiyorsa başka sorunlar vardır diyelim. Ergenlikte mesela onun için söyledim. Ergenlikte uyku zaten istersem gece kayacaktır. Bunu bir şekilde ailelerin artık öğrenmesi gerekiyor. Yani tamam sabah 6'da kalkıp okula gitmesi gerekir bir çocuk. Ergen de olsa bazı yerlerde ama bir şekilde çocuk nasıl diyeyim ilkokul 1'deki gibi saat 10'da uykusu gelmez normal şartlarda. Onun uykusu 12'yi 1'i bulur. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Her yıl her yaşta bir 10 dakika 20 dakika çocuğun uyku zamanı ilerlemektedir. Bunu gözden kaçırmayalım. Ergenlikte zaten bu melatonin hormonu salgılanması düzeni değişiyor. Buna bağlı ister istemez bazı sorunlar çıkıyor. Mesela ilkokul çocuğu işte 9-10 gibi uyuması gerekir diye bir genel kaydı var. Çünkü sabah işte 9-10'da okula gittiğinde ayık olması için 8-9 saat uyuması gerekiyor. Bunun gibi şeyler. Anne baba ikna etmesi lazım. Bunu çocuğa bırakmamak gerekiyor. Ama şu var, bazı çocuk uyku sorunu oluyor. Uykuya dalmakta zorlanıyorlar. Veya uykuya dalıyor, kabus da uyanıyor. Veya bir uykudan uyanıyor. Bu tür durumlar çocuğun uykusu gelmeden uykuya yatırmaya çalışırsak ne bileyim işte çocuğu illa 8'e yatıracaksın diye zorlarsanız maalesef çocuk uyumaz. Uykusu geliyorsa 9'a 9'a kaydırmak gerekiyor. Bir şekilde çocuğun alışması gerekiyor.
Orta yolu bulacağız yani.
Diğer bir konu sabah uyandırma saati önemli. Kimin çocuklar öğleden sonra öğlenciler vardır. 11'e kadar yatıyorsa çocuk tabii ki geç yatar.
Erken yatırmak istiyorsanız erken kaldırın o zaman.
Yani bir şekilde ikna etmek gerekiyor. Ama yine bazı ufak bir grup var. Biraz geç yatıp geç kalkma eğilimli olan doğuştan öyle çocuklar var. Onu ihmal etmeyelim derim.
Peki sıradaki sorumuz şu hocam. Gayet anlaşılmaz şifreli bir soru ama siz anlayacaksınız. 66 ay mı 166 ay mı diye sormuşuz. Okula başlangıç işi. He, 66 aya ne dersiniz? Geciktirsek daha mı iyi olur? 8 yaşında başlayanlar daha mı mutlu oluyor?
Yok, 8 yaşında zaten 72 aydı. Her zaman için bu yasa değişikliğinden sonra olan bir sorun. Zaten daha önce 72 aydan önce ailelerin bir kısmı veriyordu. Hani bazı gelişimli olan ve bazen bazı şartlardan hatta bazı öğretmen çocukları benim bir arkadaşım var. Babası erkenden vermiş çocuğu. Erkenden bitirdi. Hayata erken atıldı gibi gözüküyor ama yine de bazı çocuklar erken başlasa zorlanıyorlar. Olan 72 aydan önce çok fazla vermemek gerekiyor. Çünkü beynin belli gelişim basamakları için 72 ay kritik bir dönem. Hani nasıl daha önceki programlarda işte 12 aylık çocuk işte yürür, işte ilk bir iki kelimesi olur. Bunun gibi 72 aydan önce bir çocuk da ne dersin başına oturup uygun şekilde ders çalışma becerisi kazanmıştır genel olarak ne de belli düzey bilişsel düzey oluşmuştur. Yani istisnaları yana bırakırsak 72 aydan önce çok fazla başlamamız uygun değildi. Ha bununla ilgili nasıl, ne yapılabilir? Hükümet bir şekilde bundan geri adım attı. 66 ayda 69 aya geri çekti yasada. 69'a 72 ayı işte doktordan bir okula gidemez gibi böyle basit bir incelemeyle ilgili bir şey rapor çıktığında kabul ediyor. Ama 72 aydan sonrası bir şekilde başlaması gerekiyor. 72 aydan önce çok uygun değil.
Peki 84'te başlayanlar daha mı başarılı oluyor?
Yok öyle bir şey yok ama 72 aydan önce başlaması uygun değil. Ya bu 84 ay yani geç olması çok uygun değil ama çok erken olması işte bizim hiperaktivite tanısını koydurmak zorunda kalabiliyor. Diğer bir konu disleksi mi diye düşündürüyor bu çocuk. Çünkü çocuğun belli olgunluk olmadan semptomlar çıktı. Acaba bunlar var mıydı diye.
Başardı beni diyorsunuz yani.
Evet.
Peki şimdi biraz daha sosyal bir konuya geçelim Tayyip Hocam. Suriyeli misafirlerimizin çocukları için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani ne yapacağız? Tabii çok geniş bir soru da. Akla gelen böyle bir mesele var. Hepimize insan olarak ev sahibi olarak düşen vazifeler vardır. Ne yapılabilir? Bu çocuk Suriye çocukta ne konuşacağız? Ne yapılır? Çok zor bir soru oldu.
Vallahi gerçekten zor bir soru oldu. Kontra geldi diyelim. yani çocuklarla bir şekilde vakit geçirmek olabilir. Yani ama bu düzenli olmak zorunda. Yani en büyük sorun budur. Kurum çocuklar için de böyle. Yani nasıl sosyal hizmet kurumlarının çok fazla böyle yetim çocukları var. Arada bize geliyorlar hastanelerde. Düzenli görüyoruz. Bu çocuklara da bazen aileler gidiyorlar. Bir yerden sonra pes ediyorlar. Çünkü zor çocuklar bunlar. Bunun gibi düşünürsek ilk başta bir sempatiyle veya bir şekilde bir duygu
yoğunluğu
içine gidip başlıyorlar. Ama önemli olan süreklilik. Hani klasik bir sözdür. İbadetin azı ama sürekliliği
devamlı olan.
Bu da ibadet gibi düşünürsek gerçekten güzel bir ibadet olarak, hayır olarak düşünüp yapabiliriz. Sürekli o birkaç aileyle çocukla vakit geçirmek olabilir. Ama düzenli şekilde belli aralıklarla, sınırı da belli olmak zorunda. Eğer sınır aşarsanız çok fazla, mesela o çocuk kendi çocuğun gibi gereksiz yere her şeyini öne atılırsan da bir dert. Diğer türlü hiçbir şey iki gün sonra bırakıp gitmek de bir dert. Bir kere bu çok önemli. Bunu unutmamak gerekiyor. Diğer bir konu çocuğun ihtiyacı ne? Aileyle iletişimi nasıl? İşte hangi konular zorluk yaşıyor? Bir şekilde onlarla vakit geçirmek, onu hediyelerle sevmek, belli aralıklarla işte onlara bir şeyler öğretmek, okuma, yazma becerisi olur, diğer becerilerini arttırmayı bir şekilde yapmak gerekiyor. Kendi çocuklarımızı onunla işte kardeş gibi arada sıra götürüp getirmek, ona bir hediye kardeşin arkadaşının götürmesi gibi böyle şeylerle diğer kanlılık duygusunu arttırmak önemli. Ama bunun yanında bu çocukların bazı sorunları oluyor işte. Dil sorunu var, işte kurallar, oradaki bir hayat farklıydı. Şimdi İstanbul'a gelen bir çocuk kırsaldan değil, hatta Suriye'den gelen bir çocuk.
Merkezinden gelse ne olacak?
Belki daha lüks olabilir, bilmiyorum da oraları. Ama bir şekilde cidden bu sorunlar yaşanabiliyor. Bu çocuklara hani tırnak içinde dilenme şeyini öğretmeden, o kültürü aşılamadan kendi başına öz yeterliliğini kullandırıp bir şeyler yapma becerisini kazandırmak gerekiyor. İşte doğru şekilde doğruyu söylemesini sağlamak gerekiyor. Bunları yapmak bence önemli.
Zor yani.
Diğer bir konu şey olabilir, şimdi aklıma geldi. Çocukların sosyalleşmesini veya işte bazı şeyle kazanmasını bu vakıflar, dernekler, belli ortamlar, gruplar yardım etmek istiyor. Bunlara destekli olmak. Bazen kişi yardımı olabilir. Yani adam hiçbir şey beceremeyebilir, maddi imkanı olmayabilir ama ne bileyim orada nefer olarak çalışabilir. Çocuğuyla gider bir şey götürme getirmeye. Bu tür şeylerle bu aileyle ikna edebilirler.
Peki. Tayyip Hocam şöyle bir meselemiz var. Daha işte disleksi dedik, dikkat eksikliği dedik, otizm dedik, atipik otizm dedik. Bunların çoğuna özel eğitim gerekir diyoruz. Özel eğitimde neticede ciddi maliyeti olan bir iş. Devlet son zamanlarda sosyal politika gereği bunlara ciddi destekler veriyor. Gidiyorsunuz çocuğunuza bir rapor çıkarıyorsunuz. İşte otizm tanısı vardır, özel eğitim alması gereklidir diye. Ondan sonra da bu TC kimlik numarasıyla birlikte çocuğa fiş olarak yapışıyor diye bir kaygı var. Bundan ne kadar endişe etmeliyiz? Yani çocuğumuza rapor çıkarmayalım mı? Eğitimden mahrum mu kalsın? Yoksa vardı geçti olsun mu? Bundan hangisi daha travmatik olur?
Bu soru aslında zor bir soru. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz aslında. Mesela ben mezun olmadan birkaç ay önce zorunlu hizmet yoktu. Sonra mezun olduğum vakitte zorunlu hizmet yasası çıkmıştı. Bunun gibi düşünün. Belli yasalar, yasal mağduriyetler Türkiye'de her zaman için olabilir.
Yarın öbür gün devlet özel eğitim almışları memur yapmıyorum diyebilir mi mesela?
Vallahi devlete sormak lazım ama Türkiye bu. Her şey olabilir. Ama ben bu açıdan bakmıyorum. Biz burada çocuğun yararına bakıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi çocuğun ihtiyacı ne? Eğer biz bunu göz ardı edip işte çocuğuma bilmem ne tanı alır, bilmem ne olur, şu olur, bu olur diye çocuğun ihtiyacı olan eğitimi ve hatta bunu aslında tedavi demiyor, rehabilitasyon imkanından fedakarlık edersek, vazgeçersek bu çocuğun hakkı olan nasıl sevgi mahrum bırakmak, nasıl yemeği mahrum bırakmaksa bu da öyle bir şey. Bir kere bunu göz ardı etmemek lazım. Sizin çocuğunuzda eğer bir handikap varsa bununla velev ki zeka geliyor.
Tanı kesinse tedaviden fayda göreceğini umuyorsak gerisini düşünmeyelim mi diyelim.
Kesinlikle öyle. İkincisi hatta tanıyla ilgili sıkıntı bile olsa bir şekilde eğitim desteği vermek lazım. Şimdi bazı çocuklarla konuşma gecikmesi, ailenin uyaran eksikliği diyebiliriz. Ama bir şekilde çocuğun bir profesyonel yardıma ihtiyacı var. Ailenin maddi durumu çok iyi değilse, devletin böyle bir imkanı varsa bir şekilde kullanması gerekiyor. Suistimale yol açmadan. Diğer bir konu şu. Asıl ailelerin bence göz ardı etmemesi gereken şu. Çocuğun aldığı özel eğitimden ne kadar fayda veriyor? Türkiye'de şu an en önemli sorunlardan biri bu. Uygun kaliteli ortamdan çok fazla olmaması. Çünkü devlet bu imkanla ilgili maddi imkanları veriyor kurumlara. Kurumlarda her
çok da peşini takip etmiyor aslında. Evet,
çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çok çok eksik ve zamanında hazırlık yapmadığı şeyin sorunu gibi. Bu yasak yanlış hatırlamam 2000'lerin ya başı ya 2000'in hemen öncesinde başladı, yasa çıktı. Bu yasa 20 yıllık yasa Türkiye'de. 15 yıllık yasa. Bununla ilgili özel eğitim verecek kişilerin yeterliliği çok fazla yok. Kişi sayısı az. Tıpkı çocuk psikiyatrisine kadar azsa bunun eğitim verecek kişiler de çok az. Adam mesela emekli oluyor, öğretmen, ortaokul mezunu veya işte ilkokul mezunu, ilkokul öğretmeni veya pardon yanlış söylüyorum, ilkokul öğretmeni. İşte emekliden sonra çocukla eğitim vermek istiyor. Ama bu öğretmenler ne kadar kalifiye olarak eğitim aldı? Veya işte yeni başlamış bir özel eğitim 20-25 yaşındaki bir genç de kadar bu işte kalifiye. Yeterli donanımda eğitimi aldı. Bunlar çok eksiklik var. Bunlarla ilgili maalesef bunun takibi olmuyor. Çok da sık geliyor. Çocuk büyüyor. Hocam hala fayda görmüyor. Sordunuz mu neden almadı? İşte hocam şöyle oldu, böyle sallıyorlar. Bence çocukların hakkı olan eğitimi niye alamadığı ilgili bu uygun kurumuna şikayet etmeleri gerekiyor. Çünkü genelde bize soruyorlar. Hocam niye konuşmadı? Niye olmadı? Bazı yasal
aslında açıklar. Özel eğitime gitti, boş vakit geçirdi, geri geldi çocuk belki de.
Diğer bir konuda şu oluyor. Devlet bunlara para veriyor. Hatta bir kısım paylaşıyorlar. Böyle bazı suistimal ediliyor. O kısmından dolayı çok fazla ilgilenmeyen aileler doluyor. Bu anlamda bence özel eğitim alsın mı almasın mı, tanı konsun mu konmasın mı, bu sorunu çocuğun faydası neyse bir şekilde alması lazım.
Ama yarın devlet memuru olmasa çok önemli değil diyorsunuz.
Çünkü devlet memuru olabilmesi için aslında eğitim alması lazım o çocuğun ki konuşma ve bazı beceri kazansın.
Peki. Şimdi şöyle, intihara eğilim önemli midir, blöf müdür, nasıl anlarız? Soru bu. Artık siz canlandırın kafanızda Tayyip Hocam. İkide bir ben intihar ederim, atarım kendimi diyen birini ne zaman ciddiye alalım? Herhalde bu alarm işaret nedir?
Önemli midir? İntiharı önemsiz demek zaten zor bir şey.
Ama böyle hani işkembeden de intihar şeyi olmasın.
Şimdi şunu söyleyeyim. Erkeklerin tamamlanmış intihar oranlarına gerçekleşme ve ölümle sonuç intihar etme oranları yüksek. Kızların ise genelde, ya da bayanların da diyebiliriz, kız çocukları daha çok oluyor. Bunların intihar girişimleri daha yüksek oluyor. Tamamlanmış, yani ölüme yol açan şeyler daha az oluyor. Bu birinci bilgi olsun. Yani erkekse
yapacağım diyorsa yapar muhtemelen.
Yapar ve daha doğrusu daha ciddi yapar. Kızsa biraz daha yapar ama böyle hani ölümcül şeyi biraz az olabilir ama yine onda sürekli olur. Yaşı çok önemli. Şimdi ergenlik öncesi intihar oranları düşüktür. Kız erkek cinsiyet farklılığı da yoktur. Ama ergenlikten sonraki dönemde erkeklerin sayısı az olmakla beraber risk, az önce dediğim şey oluyor. Yaptıkların çok ciddi kendine zarar verebiliyor. Ama kızların kendine zarar verme şeyleri düşük oluyor. Bununla beraber yine oranı daha yüksek. Ergenlik öncesi durumda biraz hani blöf müdür diye düşünebiliriz. Ama her intihar lafı ne olsa olsun bir yardım arayışıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani blöf lafı biraz şey oluyor.
İntihar etmek çok kötü bir şeydir ama intihar edeceğim tehdidi daha az bir şey değildir.
Kesinlikle. Orada bir sorun vardır. Ha, bazı çocuklar yani ilkokul 1, 2, 3, 4, 5'te sağda solda duyup bazen diyorlar ama yine de biz bunu dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu psikiyatriste gitmek gerekir anlamı söylemiyorum ama bir şekilde bu çocuğun bir derdi var ki bu lafı söylüyor. Yani bu çocuk ne yapıyor? Ya yani şımarıklığından yaptı, o zaman şımarmayı düzeltmek lazım. Demek ki şımartıldı. Onu yolu işte çeşitli terbiye etme yöntemini uygun şekilde kullanmak gerekiyor. Ama ergenliğe doğru böyle bir şey varsa çocuğun bir sıkıntısı vardır. Depresyon mu? İşte ne bileyim bazı ciddi psikiyatrik hastalığın ön habercisi olan bir durum mu? İşte okulla ilgili, arkadaşla ilgili bir sorunlar yaşadı bundan dolayı mı? Evde babada şiddet mi gördü? Ailede şiddet mi var? Travmaya mı uğradı? Bu tür sorunları bir şekilde çözmek gerekiyor ki bunları yönelik araştırmak gerekiyor. Öyle ya da böyle ergense bu laf varsa bir çocuk psikoloğu veya çocuk psikiyatrisinden bir danışmak önemli şey. Çünkü bazen yanlışlıkla basit bir yani blöf gibi gözüken bir intihar girişimi ölümcül olabilir. Benim bir hastam vardı. Kız ailesiyle sorun yaşıyor. Nefretim ölmek istiyorum diyor ama aslında kıza sorduğumuzda ya o anda canım çok sıkılmıştı. Ölsem kurtulsam duygusuyla öyle bir şey giriştim diyor ama kız ne yapıyor? Bu ranzalar gibi şey düşün evde varmış. İpi ona bağlıyor, boğazına sarıyor ve çok ciddi şekilde boğazına sarıldığı için nefes alamıyor. Bu arada çok ciddi şekilde hastanede yatmak zorunda kalıyor bir süre. Gözlerinde kan çanağı, bayağı göz damarları çatlamış. Çok ciddi şekilde yaralanmıştı. Bu ne oldu? Aslında bu manipülatif gibi gözüken bir intihar girişimiydi. Fakat çok ciddi bir şekilde...
Az daha ölüyordu
yani diyorsunuz. Yani atlarım deyip ayağa kayıp mesela şeyden düşer çocuğun balkondan. Allah vermesin her türlü şey olabilir. Bundan dolayı bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama bunu çok fazla felaketleştirmeden birinden destek almak gerekiyor.
Kullanmaya da sebebiyet vermemek gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki hocam son olarak çok kısa bir soruyla bitirelim. 2 yaş depresyonu diye bir şey var mıdır?
Ben hiç duymadım.
Bu terrible two dedikleri şey anneden kopma sendromu.
Onu mu demek istiyorsun?
Onu diyorum.
Terrible two var. Anneden kopma mı onu bilemedim ama 2 yaş döneminde çocuğun bir şekilde ruhsal gelişim açısından bir şeyi yaptır yani kendi bireysel olarak yok izin vermediğini yaptırmadığını farkına varıyor. Hani 6 aylık bebek de aslında yemeği ağzında tutabilir. Ama 2 yaş civarım çünkü artık bir şekilde ya ben istesem kardeşimi ağzımda tutarım vermem ve ben istemezsem yapmam. Kakamı da yapmam, çişimi de yapmam durum oluyor. Bu tür durumlar inatlaşma dediğim dönem başlıyor. Bunun için bir terrible two tabiri yabancılar özellikle Amerikalılar
yapmış. 2 yaşta zirve yapmış huysuzluk ve şımarıklık desek.
Evet böyle bir şey var. Burada da annenin sakin, toleranslı olması bir şey ikna etmesi gerekiyor ki bir şeyler yapalım. Ama sizlere çok sık daha geliyordur diye düşünüyorum çocuk uzmanlarına.
Geliyor da ciddiye almıyoruz. Bizimle ilgili bir sıkıntı yok nasıl olsa.
Ama anne baba biraz sakin olmalı.
Sakinleştirmek gerekiyor tabii.
Evet yani bir şey olmaz bir şey olmaz dememek lazım. Çünkü ileride başka sorunla evrilebiliyor.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı uzman doktor Tayyip Kadak'tı. Tayyip hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Ben de teşekkür ederim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.
İnşallah.